Gazap üzümleri.
Ayrım 43.
Anası onu bir kolundan öbürünü aldı. Bebek ananın işine hiç engel olmuyor, hareketlerinin zerafetini ve hızını bile etkilemiyordu. Turuncu alevler sobanın çatlaklarını yaladı, ışığı çadıra düştü. Tom biraz daha yaklaştı. Burnuna kızaran domuz pastırmasının, pişen ekmeğin kokusu geliyordu. Doğu tarafta ışık kızarttı. Tom sobaya yanaştı, elini ateşin sıcağını uzattı. Kız ona baktı, başıyla selam verdi, saçının iki örgüsü sallandı. Günaydın dedi kız. Sonra tavadaki domuz pastırmalarını çevirdi. Çadırın kapağı aralandı. Genç bir adam çıktı, peşinden de daha yaşlıca bir ikincisi onu izledi. Üstlerinde yepyeni lacivert bluzinler ve aynı kumaştan ceketler vardı. Sertliği gitmemişti daha. Pirinç düğmeleri pırıl pırıldı. Keskin hatlı yüzleri vardı adamların. Birbirine de çok benziyorlardı. Gencinin koyu renk çalı sakalı, yaşlısının beyaz çalı sakalı vardı. Başları yüzleri ıslaktı. Saçlarından sular damlıyor, sakallarının tellerinde boncuk boncuk parlıyordu. Yanakları nemden ötürü parlaktı. Birlikte durup giderek ağıran doğu ufkuna sessizce baktılar, sonra birlikte esnediler, tepelerin kenarındaki renkleri seyrettiler, dönünce Tom'u gördüler. Günaydın dedi yaşlısı. Yüzündeki ifadede ne dostluk ne de düşmanlık vardı. Tom da günaydın dedi. Genç adam günaydın diye karşılık verdi. Yüzlerindeki sular yavaş yavaş kurudu. Sobaya yaklaşıp ellerini ısıttılar. Kız çalışmasını sürdürüyordu. Bir ara bebeği yere bıraktı, iki saç örgüsünü arkasında birbirine tutturup bir sicimle bağladı. Ondan sonra o çalışırken örgüler birlikte kıpırdamaya başladılar. Kocaman bir koli kutusunun üzerine çinko fincanlar, tabaklar koydu. Çatalları, bıçakları sıraladı. Sonra tavadaki derin yağın içinden domuz pastırmalarını çıkardı, çinko tabaklardan birini aldı. Pastırmalar sertleşirken çıtırdamayı sürdürüyordu. Sobanın pasta alt kapağını açtı, fırın gibi yerden dört köşe bir tepsi içindeki kabarmış ekmeği çıkardı. Ekmeğin kokusu havaya yayılırken erkeklerin ikisi de soluklarını ta içlerine çektiler. Genci yavaşça ''Tanrım'' dedi. Yaşlı olanı Tom'a ''Kahvaltın ettin mi?'' diye sordu. ''Şey, hayır etmedim ama ailem şuracıkta. Daha kalkmadılar. Uykuya çok ihtiyaçları var.'' ''Eh, biz de otur öyleyse. Yiyeceğimiz bol Tanrı'ya şükür.'' ''Şey, teşekkür ederim.'' dedi Tom. ''Öyle güzel kokuyor ki hayır diyemez insan.'' ''Gerçekten öyle değil mi?'' diye atıldı genci. ''Ömründe böyle güzel koku duydun mu?'' Koli kutusuna doğru yürüdüler, çevresine çömeldiler. ''Buralarda mı çalışıyorsun?'' diye sordu genç adam. ''Niyetim öyle, daha dün gece geldik. Bakılmaya vaktimiz olmadı.'' ''Biz 12 gün çalıştık.'' dedi genç adam. Kız sobanın başında uğraşırken yeni elbise bile aldılar diye söze karıştı. İki adam birlikte başlarını eğip üstlerindeki apresi gitmiş giysilere baktılar, utangaç utangaç gülümsediler. Kız pastırma tabağıyla kahverengi ekmeği bir kase içinde pastırmadan kalma sosu, bir demlik dolusu kahveyi ortaya koydu. Sonra kendisi de bir kenara çömeldi. Bebek hala meme emiyordu. Kafası kızın gömleğinin altındaydı. Tabaklarını doldurdular. Ekmeğin üzerine tava artığı sostan döktüler, kahvelerine şeker attılar. Yaşlı adamın ağzı dolu doluydu. Çiğnedi, çiğnedi, çevirdi, yuttu. Allah, amma iyi dedi. Ağzını tekrar doldurdu. Genç olanı, 12 gündür iyi yiyoruz dedi. Tek öğün bile aç kalmadık 12 gündür hiçbirimiz. Çalışıyor, paramızı alıyor, yemeğimizi yiyoruz. Yeniden saldırdı. Ortadan kendi tabağını hemen telaşla yiyecek doldurdu. Ağız yakan kahveyi içtiler, fincanda kalan telviyi yere savurup fincanları tekrar doldurdular. Işık artık renklenmeye başlamıştı. Kızılımsıydı. Babayla oğul yemeği kestiler. Yüzleri doğuya dönük olduğundan şafağın ışığı aydınlatıyordu ikisini de. Göz bebeklerinde karşıki dağların ve doruklar üzerinde ışıyan gökyüzünün hayali yansımaktaydı. Fincanlarındaki telviyi yine birlikte yere savurup ayağa kalktılar. ''Gitmemiz gerek.'' dedi yaşlı adam. Genci Tom'a döndü. ''Bak, biz bir yere boru döşüyoruz.'' dedi. ''Biz de gelmek istersen belki sana da iş bulunur.'' Tom, ''Çok iyisiniz.'' dedi. ''Kahvaltı için de gerçekten teşekkür ederim.'' Yaşlısı, ''Biz de hoşlandık.'' dedi. ''İstersen sana iş bulmaya çalışırız.'' ''Hem nasıl isterim.'' dedi Tom. ''Bir dakika bekleyin de aileme söyleyeyim.'' Hızla Joel çadırına ilerledi, eğilip içeriye baktı. Brandon'ın altındaki loşlukta uyuyanların karartılarını gördü. Sonra birden örtülerin altında bir kıpırtı ilişti gözüne. Ruti yılan gibi kıvrılarak ortaya çıktı. Saçları yüzüne dökülüyordu. Entarisi buruşuk, beline dolanmıştı. Dikkatle emekleyip çıktı, ayağı dikildi. Ela gözleri uykudan sakin sakin bakıyordu. Henüz yaramazlık oturmamıştı bakışlarına. Tom çadırdan uzaklaşırken ona da peşinden gelmesi için işaret etti. Biraz ileride durup döndü. Ruti karşısında başını kaldırıp ona baktı. ''Yahu amma büyüyorsun'' dedi Tom. Kız birden utanıp bakışlarını kaçırdı. ''Dinle beni'' dedi Tom. ''Kimseyi uyandırma. Ama kalktıkları zaman söyle. Benim bir iş bulma umudum belirdi. Oraya gidiyorum. Anna'ya da söyle, kahvaltımı komşularla ettim. Anladın mı iyice? Ruti başını salladı, sonra uzaklara baktı. Gözleri yine çocuk gözüydü. Uyandırma sakın kimseyi diye uyardı onu Tom. Sonra hızla yeni dostlarına doğru yürüdü. Ruti yavaşça sağlık tesisine yaklaştı. Açık duran kapıdan içeriye baktı. Tom döndüğünde iki adam onu bekliyordu. Genç kadın şilteyi dışarıya sürüklemiş, bebeği üzerine yatırmış, kendisi bulaşık işine başlamıştı. Tom onlara aileme nerede olduğumu söylemek istedim ama daha uyanmamışlardı dedi. Üçü birlikte çadırlar arasındaki yolda yürümeye başladılar. Kamp uyanmaya başlamıştı. Yeni yakılan ateşlerin başında kadınlar uğraşıyor, etleri dilimliyor, sabah ekmeği için hamuru yoğuruyorlardı. Erkekler de çadırların içinde ya da otomobillerin başında hareket halindeydi. Gökyüzü pembeydi artık. Tırmığı çekerken toprakta dümdüz derin izler kalıyordu. Onun yanından geçerlerken genç adam, erken kalkmışsın dede dedi. Öyle öyle, kiramı karşılamam gerek. Hah, kiraymış dedi genç adam. Geçen cumartesi gecesi sarhoştu. Sabaha kadar çadırında şarkılar söyledi durdu. Komite ona ceza olarak iş verdi. Yolun kenarından yürüyorlardı. Bir kenarda bir dizi ceviz ağacı vardı. Dağların üzerinden güneşin bir köşesi de ortaya çıkmıştı. Tom, garip geliyor insana dedi. Sofranıza oturup yemeğinizi yedim, hala size adımı söylemedim. Siz de söylemediniz, ben Tom Jode. Yaşlı adam ona baktı, hafiften gülümsedi. Buralarda yeni misiniz dedi. Daha iki gün oldu geleli. Anlamıştım. Garip ama insan adını söyleme alışkanlığını kaybediyor. Öyle çok kişi var ki, insan işte. Evet, ben Timothy Wells. Bu da oğlum Wilkie. Tanışmaktan gurur duydum dedi Tom. Çoktan beri mi buralardasınız? 10 ay oldu dedi Wilkie. Geldiğimizde geçen yılın selleri yeni çekilmişti. Tanrım, ama zorluk çektik, berbat olduk. Açlıktan ölmemize ramak kaldı. Yolun üzerinde ayak sesleri çıtırtılıydı. Bir kamyon dolusu adam yanlarından geçti. Adamların her biri kendi içine kapanmış gibiydi. Herkes kamyonun yan duvarına yaslanmış, kaşlarını çatmış önüne bakıyordu. Gaz şirketine gidiyorlar dedi Timothy. Güzel bir işleri var. Tom, bizim kamyonu alabilirdim dedi birden. Yo dedi Timothy. Eğilip yerden yeşil bir ceviz aldı. Baş parmağıyla yokladı. Tel çite konmuş kara bir kuşa doğru fırlattı. Kuş uçtu, ceviz onun peşi sıra havada bir kavis çizdi. Sonunda kuş tekrar çite kondu. Gagasıyla parlak kara tüylerini düzeltti. Sizin arabanız yok mu diye sordu Tom. Wells'ların ikisi de pek sessizdi. Tom onların yüzüne bakarken utandığını hissetti. Wilkie, çalıştığımız yere bir milden fazla yok dedi. Timothy öfkeyle, hayır, arabamız yok diye anlattı. Sattık arabamızı, mecbur olduk. Yiyeceğimiz bitti, her şeyimiz bitti, iş bulamadık. Birileri var, her hafta geliyor, araba satın alıyor. Gelip uğruyorlar. Karnın açsa arabanı satın alıyorlar. Hatta çok acıkmışsan karşılığında para bile vermeleri gerekmiyor. Biz de çok acıkmıştık. Bize $10 verdiler. Yola tükürdü. Wilkie yavaşça, geçen hafta Bakersfield'deydim dedi. Gördüm onu. Kullanılmış araba satılan arsaların birinde durup duruyordu. Üzerindeki levhada $75 fiyat vardı. Mecburduk dedi Timothy. Ya arabayı bizden çalmalarına izin verecektik ya da biz hırsızlığa çıkacaktık. Henüz bir şey çalmaya mecbur olmadık ama. Allah da biliyor ya, ramak kalmıştı. Tom, biliyor musunuz, biz evden ayrılmadan önce buralarda bol bol iş var diye duymuştuk dedi. El ilanları görmüştük. Herkesi buraya çağıran ilanlar. Hmm, dedi Timothy. Biz de gördük onları. Oysa o kadar çok iş yok. Ücretler daha bire düşüyor. Nasıl yiyecek bulacağımızı düşünmekten yoruluyorum. Artık işiniz var dedi Tom. Var ama uzun da sürmeyecek. İyi bir patronumuz var. Küçük bir iş yeri. O da bizimle çalışıyor. Ama Allah kahretsin. Sonu yok işin. Tom, beni ne diye sürüklüyorsunuz diye sordu. Süre daha da kısalır o zaman. Ne diye kendi kuyunuzu kazıyorsunuz? Timothy yavaşça başını salladı. Bilmem. Kafasızlığımızdan herhalde. Birer de şapka alalım dedikti. Herhalde olamayacak. İşte yerimiz şurası. Şu ileride sağda. İyi işem. Saati 30 sent. İyi de bir patron. Ana yoldan sapıp iri kumlu yola kıvrıldılar. Ufacık bir bahçenin içinden geçtiler. Ağaçların gerisinde küçük beyaz bir çiftlik evi vardı. Yanına gölge yapsın diye birkaç ağaç daha dikilmiş, bir de ambar kurulmuştu. Ambarın ardında bir bağ, bir de pamuk tarlası göze çarpmaktaydı. Üç adam evin önünden geçerlerken sinek telli bir kapı çarptı, tıknazca güneş yanığı biri arka merdivenlerden indi. Kartondan bir güneş miğferi giymiş, kollarını sıvaya sıvaya yaklaşmaktaydı. Gür, güneş yanığı kaşları iyice çatılmıştı. Yanakları da güneşten iyice kavrulmuş, çiğ et gibi kırmızı kırmızıydı. Günaydın Bay Thomas dedi Timothy. Günaydın. Adam sinirli gibiydi. Timothy, bu Tom Jode dedi. Acaba ona da bir iş var mıdır diye getirdik. Thomas Tom'a kaşlarını çattı, sonra ağzından kısa bir gülüş kurtuldu. Kaşları hala çatıktı oysa. Hah, elbette, onu da alırım işe. Herkesi alırım, 100 kişi alırım belki. Düşündük ki diye başladı Timothy. Sesi özür diler gibiydi. Thomas onun sözünü kesti. Evet, ben de düşündüm. Olduğu yerde dönüp onların tam karşısına dikildi. Size söyleyeceğim bazı şeyler var. Ben size saatte 30 sent ödüyorum, tamam mı? Evet Bay Thomas, ama buna karşılık da 30 sentlik iş alıyorum. Kocaman sertleşmiş elleri birbirine kenetlendi. Biz de verimli çalışmaya uğraşıyoruz. Öyle, lanet olsun. Bu sabahtan başlayarak saatine 25 sent alıyorsunuz, canınız bilir. Suratının kırmızılığı öfkesiyle birlikte artıyordu. Timothy, biz verimli çalışıyoruz dedi. Kendiniz de söylerdiniz hep bunu. Biliyorum, ama görünüşe göre artık yanında çalışacak adamları da kendim seçemeyecekmişim. Yutkundu. Bakın dedi, burada 15 dönüm toprağım var. Siz hiç Çiftçiler Derneği diye bir şey duydunuz mu? Elbette. İşte ben de üyeyim oraya. Dün gece bir toplantı oldu. Biliyor musunuz kim yönetiyor Çiftçiler Derneği'ni? Ben size söyleyeyim. Batı Bankası yönetiyor. Bu vadinin çoğu o bankanın malı. Sahip olmadıkları da onlara borçlu. Dün gece bankanın adamı söyledi bana. Saatine 30 sent ödüyorsun. Bir an önce 25'e indirsen iyi edersin dedi. Ben tabii adamlarım çok iyi. Yaptıkları iş 30 eder dedim. O da mesele orada değil. Ücret artık 25 oldu. Sen 30 ödersen huzursuzluk doğar dedi. Hemen arkasından bu yılda yine aynı hasat kredisini mi isteyeceksin diye sordu. Thomas sustu. Soluğu dudakları arasında ötüp duruyordu. Anladınız mı? Ücret artık 25. Böyle işte. İyi iş yapıyorduk biz diye karşılık verdi Timothy çaresizlik içinde. Hala anlayamadınız mı? Bay Banka kalkıyor 2000 işçi tutuyor, ben ise 3 kişi tutuyorum. Ödenecek senetlerim var. Bir çıkış yolu bulursan, vallahi ben de kabul ederim. Köşeye kıstırdılar beni. Timothy başını yavaşça iki yana salladı. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Burada bekleyin dedi Thomas. Hızla evine doğru yürüdü. Kapı ardından çarparak kapandı. Az sonra geri döndü. Elinde bir gazete vardı. Bunu gördünüz mü? Bakın, ben okuyayım size. Kızıl tahrikçilere kızan vatandaşlar göçmen işçi kampını yaktı. Dün gece bir grup vatandaş mahalli göçmen işçi kampındaki tahrikçiliğe kızarak çadırları yakmış, tahrikçileri de kasaba sınırlarından çıkmak üzere uyarmışlardır. Tom, ama ben diye başlayacak oldu, sonra ağzını kapadı, bir daha açmadı. Thomas gazeteyi dikkatle katladı, cebine soktu. Sinirini biraz kontrol edebilecek duruma gelmişti artık. Alçak sesle, o adamları dernek yollamıştı oraya dedi. Ben de şimdi sırlarını açık etmiş oldum. Size söylediğimi bilseler gelecek yıl çiftliğim de kalmazdı elimde. Ne diyeceğimi bilemiyorum dedi Timothy. Onlar gerçekten tahrikçiyse milletin sinirlenmesine hak veriyorum doğrusu. Thomas, ben bu işi çok uzun zamandan beri izliyorum dedi. Ücretler düşürülmeden önce her seferinde böyle bir kızıl tahrikçiliği lafıdırı tutturulur. Her seferinde. Allah kahretsin, beni tuzağa düşürdüler. Ne yapacaksınız siz şimdi? 25 kabul mü? Timothy yere baktı. Ben çalışırım dedi. Ben de dedi Wilkie hemen onun ardından. Tom, benim kısmetim oldu galiba dedi. Tabii çalışırım ben. Mecburum çalışmaya. Thomas arka cebinden bir mendil çekti, ağzını çenesini sildi. Bu böyle ne kadar sürer bilmem dedi. Bu parayla ailelerinizin karnını nasıl doyuruyorsunuz onu da anlayamıyorum. Wilkie, çalıştığımız sürece doyururuz dedi. İşsiz kalırsak o zaman kötü. Thomas kolundaki saate baktı. Artık gidelim de o hendeyi kazmayı koyulalım. Ha, size söyleyeyim bari. Siz o devlet kampında kalıyorsunuz değil mi? Timothy kazık kesildi. Evet efendim. Her cumartesi gecesi de dansınız var değil mi? Wilkie, var tabii diye gülümsedi. Gelecek cumartesiye dikkatli olsanız iyi edersiniz. Timothy birden doğruldu, bir adım yaklaştı. Ne demek o? Ben merkez komitesinde üyeyim, bilmem gerek. Thomas ürkmüş gibiydi. Kimseye söyleme sakın benden duyduğunu. Nedir mesele diye direndi Timothy. Valla dernek devlet kamplarından hoşlanmıyor. Polisi bile sokamıyor içeriye. Orada kalanlar kendi yasalarını kendileri koyuyorlarmış diye duyuyorum. Tutuklama emri olmadan da kimseyi tutuklayamıyorlar. Eğer orada büyük bir kavga çıkarsa, hatta belki ateş falan da edilirse, o zaman birkaç şerif veya polis içeri girebilir, kampı temizleyebilir. Timothy iyice değişmişti. Omuzları dimdik, gözleri soğuktu. Ne demek istiyorsun diye sordu. Sakın kimden duyduğunu söyleyeyim deme dedi Thomas tedirgin bir sesle. Cumartesi gecesi kampta kavga çıkacak. Polisler içeri girmek üzere hazır bekliyor olacaklar. Ne halt etmeye diye sordu Tom. Bu insanların kimseye bir zararı yok ki. Bakın nedenini söyleyeyim size dedi bu sefer Thomas. Bu kamplardaki insanlar adam gibi muamele görmeye alışıyor. Tekrar göçmen kamplarına döndüklerinde onları idare etmek zorlaşır sonra. Suratını bir daha sildi. Artık işe başlayın haydi. Tanrım, inşallah böyle çok konuştum diye çiftliğim elden gitmez. Ama hoşlanıyorum sizlerden. Timothy onun karşısında durdu. Sert incelini uzattı. Thomas tuttu. Kimse nereden duyduğumuzu bilmeyecek. Size teşekkür ederiz. Kavga falan da çıkmayacak. İş başına haydi dedi Thomas. Saati 25 sent. Sizden olunca kabul. Bu Wilkie'den geliyordu. Thomas eve doğru uzaklaştı. Ben birazdan geliyorum dedi. Siz işe başlayın. Telli kapı arkasından çarptı.
Ayrım sonu.